Sayın Çapoğlu, bu son olayla ilgili görüşleriniz neler? Terörün önü neden alınamıyor Türkiye'de?
Biliyorsunuz 1999 yılında Abdullah Öcalan'ın teslim alınmasından sonra 2002 yılına kadar terör sıfır noktasına kadar inmişti. 2003 yılından itibaren terörde çok ciddi bir artış ve bu son iki senede de gerçekten büyük artış oldu. Sadece bugün Hakkari'de, Çukurca'da değil, dün Bitlis'te 5 polisimiz şehit oldu, 3 vatandaşımız öldürüldü. O açıdan baktığımız zaman gerçekten çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Değerlendirdiğimiz zaman ne oldu? Aslında terörle mücadele konusunda çok ciddi yetersizlikler ortaya çıktı. Bunlar hem yasal yönden oldu hem de hükümetin tavırları, politikası açısından oldu diyebiliriz. Yasal yönden dediğimiz zaman biliyorsunuz 2004 yılından sonra bir Avrupa Birliği'ne uyum süreci başladı. Demokratikleşmeydi, hukuk devleti süreciydi. Fakat ne yazık ki demokratikleşme yolunda hiçbir adım atılmadı. Hukuk devleti yönünde bir adım atılmadı. Güçler ayrılığının pekiştirilmesi yerine güçler birliğine doğru giden, siyasi otoritenin her şeyi kontrol etmeye başladığı bir noktaya doğru geldik. Fakat bir noktada Avrupa Birliği'nin dedikleri kabul edildi. O da terörle mücadelenin yasal altyapısı çok zayıflatıldı. Hiçbir Avrupa ülkesinde olmayacak şekilde zayıflatıldı. Örneğin asker Güneydoğu'da istediği gibi arama yapamıyor. Önünden geçen kamyonu durdurup arama yapamıyor. Savcılıktan izin alması gerekiyor. Valinin izni olmadan garnizon dışına çıkamıyor. Öbür tarafta medyaya baktığınız zaman 4-5 senedir medyada çok ciddi bir bölücülük propagandası var. Özellikle Türkiye'deki merkez medyada. Şunları bu açıdan söylüyorum. Eğer Türkiye İngiltere'nin terör yasalarını kabul etmiş olsaydı bunların hiçbirisi olmayacaktı. Yani İngiltere'de teröristi göstermek, ondan bahsetmek, övücü propaganda yapmak suç gerektiren bir ceza. Türkiye'ye baktığımız zaman güvenlik güçlerinin eli kolu bağlandığı, medyada propagandanın attığı bir dönemle karşı karşıyayız. Son 4-5 sene içerisinde. Bunun yanında askeri ben zayıflatayım derken hükümet öyle bir duruma geldi ki terörle savaşan komutanlar sahte delillerle balyoz, internet ardıcı, Ergenekon gibi davalarda yargılanıyorlar. Ama teröristler 2009 Ağustos'unda olduğu gibi ha buradan gösterilerle karşılanıyorlar ve 8 dakikalık bir davadan sonra serbest bırakılıyorlar. Türkiye bu ikilemlerle karşı karşıya. Bunun yanında bir başka konu daha var gene hükümetten kaynaklanan. Onu da çok açık olarak belirtmek gerekir. Biliyorsunuz PKK ve şimdi MİT müsteşarı olan, o zaman başbakanlık müsteşarı olan Hakan Fidan arasındaki görüşmeler. Ve bu görüşmelerde MİT müsteşarının ben başbakan adına görüşüyorum demesi. Bu görüşmelerin 2006'dan beri devam ettiği söyleniyor. Ve geçenlerde bu görüşmelerin içeriği yayınlandı. Ve bu içerikte şunu diyor MİT müsteşarı, şimdiki MİT müsteşarı. Oslo'da yapılan görüşmede teröristlerin üst düzey yöneticilerine diyor ki eğer bölgedeki emniyet müdürleri ve valilerden memnun değilseniz ben bunu İçişleri Bakanlığı'na bildiririm, gereken yapılır. Şimdi bakın, dünyanın hiçbir ülkesinde terör örgütü silahını bırakmadan müzakerelere başlanmamıştır. Terör örgütüne böyle taviz veren bir hükümet söz konusu, hükümetin bürokratları söz konusu. Tabii ki terör örgütü bundan destek alıyor ve bir şekilde istediği gibi azıyor. Bunun önüne geçmek için bu son 7-8 senedeki politikaların tersine çevrilmesi lazım. Terörle mücadelenin altyapısının çok ciddi bir şekilde kurulması gerekir. Terörle ilk önce mücadele edeceksiniz. Eğer terörist silahı bırakırsa müzakere etmeyi düşünebilirsiniz. Ama bugünkü ortamda ne yazık ki tamamen terör ve terörü destekleyen gruplar, medya grupları olsun, siyasi partiler öne çıkmış durumdalar. Bakın BDP açık bir şekilde PKK terör örgütünü destekliyor. Halbuki İspanya'da işte Avrupa Birliği diyoruz. Biliyorsunuz Batasuna Partisi kapatıldı. Sürekli kapatılıyor. Dünyanın hiçbir yerinde terörü destekleyen partileri izin verildiği görülmemiş. Türkiye böyle bir konumda. Onun için bugün yaşadığımız olaylar ve terörün artışı bana pek şaşırtıcı gelmiyor ve zannediyorum hükümet ve teröre destek olan bütün çevreler bunun sonuçlarını önümüzdeki dönemde hissedeceklerdir.
Peki Sayın Çapoğlu, Türkiye sınır ötesi operasyon yürütüyor şu anda. Bu konuda Kuzey Irak'taki özerk yönetimden destek gördüğünü veya Irak merkezli hükümetinden destek etki gördüğünü söyleyebilir miyiz? Yoksa burada da bir açık olduğu için mi terörün önü alınamıyor? Yani iki tez olarak düşünebiliriz bunu.
Kuzey Irak'taki yönetimin destek vermediği çok açık. Hani lafları falan, onlar aldatmaya yönelik. Ama esas mücadelenin Türkiye içinde yapılması gerekir. Yani siz Türkiye'de terörün altyapısını kurmadığınız müddetçe, yasal altyapısını sağlamlaştırmadığınız müddetçe, terörle savaşan askerleri hapse tıktığınız müddetçe, medyada ve siyasette terörün propagandasını serbest bıraktığınız müddetçe, ister Kuzey Irak'taki yönetim olsun olmasın, bu terör olayları artmaya devam edecektir. Türkiye'de herkesin bunu çok iyi görmesi lazım. İlk önce çuvaldığımızı kendimize batıracağız. Biz bütün önlemleri aldıktan sonra hükümet bu önlemleri alamıyorsa, o zaman yapacağı bir şey var. Hükümetin istifa etmektir. Demediği takdirde bunun artık bence suça doğru giden bir yönü var. Yani siz terörle mücadele etmeden terörle müzakere etmeye başladığınız takdirde siz terörle işbirliği yapıyorsunuz demektir. Bunun da çok ciddi sonuçları olacaktır. Onun için Kuzey Irak'taki olay bence daha ikinci kalan bir durum ve aslında Türkiye'de de buna çok odaklanılıyor. Yanlış yapılıyor. Bu merkez medyanın yaptığı propaganda sonucu böyle oluyor. Kuzey Irak'ta değil. İlk önce biz Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirmemiz gerekiyor. Türkiye'de neler oluyor ona bakmamız gerekiyor.
Peki PKK'nın silah bırakmasını sağlamak için neler yapılabilir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir anayasa komisyonu kuruldu, çalışmalara başladı. Demokratik haklar konusunda bir ilerleme sağlanabilir mi? Bu bir şekilde etkili olabilir mi? Yoksa önce terörle mücadele
bakın, ilk önce terörle, bütün dünyada örnekler o. İlk önce terörle mücadele edeceksiniz. Yani Türkiye'de demokratik hak ve özgürlüklerin hepsi var. Şunu diyebilirsiniz. Türkiye'de demokrasiden kaynaklanan sorunlar var. Türkiye'de hukuktan kaynaklanan sorunlar var. Ama bu Türkiye'de Kürt kökenli vatandaşlarımıza yönelik bir şey değil. Benim de demokratik haklarım kısıtlanıyor. Benim de telefonlarım her gün dinleniyor. Ben de siyasete girdiğim zaman %10 barajı var. Hukuk sistemi işlemiyor. Yargıçlar, savcılar cumhuriyet savcılıklarını yapmıyorlar. Ha, bunların hepsi doğru ama bu sadece Kürtlere yönelik, Kürt kökenlere yönelik bir şey değil. İlk önce bizim yapmamız gereken, eğer demokrasi ve hukuk sorunumuz varsa bunu temelinden çözmek gerekiyor. Ondan sonra siz terörle mücadele edersiniz. Ha, terör örgütü der ki arkadaş ben mücadeleye gideceğim bir nokta yok, beni destekleyenler yok. Ben silahımı bırakayım, müzakere edeyim. Ha, müzakere ettiği noktada ne diyebilecektir? Barajlar %3'e düşürülsün diyecektir. Barajların zaten %3'e düşürülmesi lazım. Onu ben de istiyorum. Türkiye'de demokrasiye inanan herkes istiyor. Herkes telefonlarda özel hayatını istediği gibi yaşamak istiyor. Herkes toplanma özgürlüğünün olmasını gerekiyor. Herkes savcıların ve hakimlerin hükümet tarafından atanmadığı bir demokrasi istiyor. Bu işte Avrupa Birliği'ne gidecek süreçti göya. Fakat 2005'ten bu yana baktığımız zaman biraz önce belirttiğim gibi bu süreçten giderek uzaklaştık. Giderek güçler ayrılığından ziyade güçler birliğine doğruya gitmeye başladık. Hep yaptığımız şey terörün yasal altyapısında Avrupa'nın istediği şekilde zayıflattık. Keşke İngiltere'nin terör yasalarını olduğu gibi alsak, Türkiye'de uygulasak. Ben başka bir şey istemiyorum. Madem İngiltere demokrasinin beşiği, Avrupa Birliği'nin ilkesi, terörü İspanya'nın, İngiltere'nin bütün terörle ilgili yasalarını alalım, Türkiye'de uygulayalım.
Batı'nın tepkisini nasıl karşılıyorsunuz Türkiye'deki terör olaylarına? NATO Genel Sekreteri, Avrupa Birliği, Amerika kınadılar terör saldırılarını ama terörle mücadelede dayanışma içinde olduklarını söylerken Türkiye'de bu yasal ve hukuki eksiklikleri de görüyorlar mı sizce?
Kınamayla yetmiyor sadece. Yani aynı standartları uygulamamız gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Usame Bin Laden'i Pakistan'ın baş şehrinin yakında bir yerde silahsız bir şekilde öldürdü. Ha, Türkiye'ye gelince aman böyle yapmayın diyorlar. Şimdi burada çok ciddi bir çelişki söz konusu. İspanya'da Batasuna partisinin yasaklamasına Avrupa Birliği'nden hiçbir ses çıkmıyor, destek geliyor. Türkiye'de BDP gibi sürekli terörü destekleyen, tehditlerde bulunan bir partiye karşı bir şey yapılmadığını kimse söylemiyor Avrupa Birliği'nden. Ya niye bu partiyi yasaklamıyorsunuz? Madem terörü karşı mücadele ediyorsunuz değil mi? Dostun öyle demesi lazım. Bu terörü destekleyen bir siyaset örgüt, siyasi uzantısı. Bunu yasaklayın. Onun yerine siz BDP'nin önünü daha açın, belediye başkanlarına karışmayın deniyor. Osman Baydemir gibi bir belediye başkanı, San Antonio şehrinin belediye başkanı olsaydı ve ona benzer hareketlerde bulunsaydı, bugün Amerikan hapishanelerinde çürüyor olurdu. O açıdan baktığımız zaman Batı dünyasının kınamalarını, doğrusunu isterseniz ben pek samimi bulmuyorum. Eğer samimi olsalardı Türkiye'de PKK terörü bu kadar uzun sürmezdi. Çünkü PKK dediğimiz örgüt taşeron bir suç örgütü. Yani parasal kaynakları kurutulmadan sigara ticaretinden, kaçak sigaradan, uyuşturucu ticaretinden, insan ticaretinden kaynakları kurutulmadan hiçbir zaman bitmeyecek bir olay. Onun için umarım önümüzdeki dönemde batılı dost dediğimiz ülkeler bu gerçeğin farkına varırlar ve o doğrultuda hareket ederler.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Gökhan Çapoğlu.
Ben teşekkür ederim efendim.